Ayrım 8 Öfkeli Yıllar Altan Öymen Sayfa 107 6. Bölüm Türkiye NATO Üyesi İktidarın da muhalefetin de hedefine nihayet ulaşılıyor. Türk-Yunan ilişkilerinde balayı dönemi. Avrupa'da soğuk savaş, Asya'da sıcak savaş. Churchill'in dönüşü. Kral öldü, yaşasın kraliçe. Truman en ünlü eski askeri nasıl görevden aldı? New York'ta 7,5 milyon kişinin gösterisi. ABD 1949'da NATO'yu kurmuştu. 1952'de Pakt'a Yunanistan ve Türkiye'de katıldı. 1955'te Batı Almanya'da katılacaktı. Sovyetler Birliği ise zaten kontrolü altında tuttuğu ülkelerle birlikte 1955'te Varşova Paktı'nı kuracaktı. Biraz da dünyayı görelim. 1951-52 yıllarının dünyasını. Dünyanın iki bloklu hali artık yerleşik bir düzen haline gelmişti. Ama blokların yöneticilerinde değişiklikler bekleniyordu. Batı blokunun lider ülkesi Amerika'da Demokrat Partili Truman başkanlığının son dönemini tamamlıyordu. 1950 Kasım'ındaki seçimde aday olmayacaktı. Doğu blokunun başındaki Sovyetler Birliği'nde Komünist Parti lideri Stalin yerindeydi. Ama dünya gazetelerine sağlığının o kadar iyi olmadığına dair söylentiler yansıyordu. İki süper gücün Avrupa'daki nüfuz bölgeleri artık kalıcı gibi görünüyordu. Tabii 3. Dünya Savaşı çıkmazsa. Batı'da Yunanistan ve Türkiye'yi de içine almakta olan NATO'ya karşı Sovyetler Birliği henüz kendi paktını, Varşova Paktı'nı oluşturmamıştı. Ama Sovyetler Birliği Avrupa'da kontrolü altındaki ülkeleri Doğu Almanya, Polonya, Macaristan, Çekoslovakya, Romanya ve Bulgaristan'ı zaten tehlikeye karşı devamlı bir askeri hazırlık halinde tutuyordu. Arnavutluk da o sırada aynı gruptaydı. Bu durum Avrupa'da iki bloku da dikkatli olmaya yönelten bir dehşet dengesi oluşturmuştu. O dengenin caydırıcılığı karşısında Avrupa'daki bloklar haritasının değişmesi artık kolay değildi. İki taraf da orada statikoyu içine sindirmişti. Kontrolleri altına aldıkları ülkeleri muhafaza etmekle yetiniyorlardı. Dünyanın uzak doğudaki, orta doğudaki, Afrika'daki belirli bölgelerinde ise iki tarafın statükoyu kendi lehine değiştirme girişimleri bitmiyordu. Çünkü o bölgelerde henüz Avrupa'daki gibi kesin bir dehşet dengesi oluşmamıştı. İki taraf da bazen siyasal bazen ekonomik metotlar kullanarak o veya şu ülkeyi kendi nüfuz bölgesine katmaya çalışıyordu. Öteki taraf da benzeri yollardan bunu önleme çabasına giriyordu. Fakat bazen o metotlar siyasal ve ekonomik alanların dışına çıkıyor, askeri hale geliyordu. Ve iki taraf kendilerini bir sınırlı savaşın içinde buluyordu. Kore Savaşı bunun en önemli örneğiydi. NATO kapısındaki Türkiye. Kore'yi ve dünyanın diğer bölgelerini de göreceğiz. Ama burada Avrupa'daki duruma biraz daha yakından bakalım. Önce NATO'ya. Avrupa'da NATO'nun Yunanistan ve Türkiye'yi içine alarak genişlemesi şöyle oldu. NATO malum 1949'da kurulmuştu. Adı üstünde North Atlantic Treaty Organization. Atlantik Okyanusu'nun kuzeyinde iki ayrı kıtada bulunan belirli ülkeler arasındaki bir anlaşmanın örgütüydü. Örgüte Atlantik'in batısındaki Amerika kıtasından ABD ile Kanada katılmıştı. Doğusundaki Avrupa'dan katılanlar ise daha önce kurulan Batı Avrupa Birliği'nin 5 üyesi. İngiltere, Fransa, Hollanda, Belçika ve Lüksemburg ile şu 5 ülkeydi. Danimarka, Norveç, İzlanda, Portekiz ve İtalya. Hepsi birlikte 12 ülkeydiler. Türkiye NATO'nun kuruluşundan başlayarak bu topluluğa katılmak istemişti. Bunun için girişimler yapmıştı ama bunlardan sonuç almak kolay değildi. 1950'nin 14 Mayıs'ına kadarki CHP iktidarı sırasında da ondan sonraki DP iktidarında da. 14 Mayıs seçiminden sonraki devir teslim görüşmesi sırasında Bayer ile İnönü arasındaki birer cümlelik NATO sohbeti ünlüydü. Geçen kitapta yazmıştım, Bayer sormuştu. Niye NATO'ya girmediniz? İnönü de ona sormuştu. Aldılar da girmedik mi iki gözüm? İnönü'nün de Bayer'ın da NATO'ya girmeyi istemelerinin nedeni belliydi. NATO anlaşması üyelerini başka bir devletten gelebilecek yayılmacı hareketlere karşı güvence altına alıyordu. Eğer yayılmacı niyeti olan bir ülke bir NATO ülkesine tecavüz ederse tüm NATO ülkeleri birlikte hareket edecekler ve tecavüzü def edeceklerdi. Zaten o konuda daha önceden hazırlıklı olacaklardı. Herhangi bir savaşa karşı her türlü askeri önlemi almış olacaklardı. Daha da önemli olarak o hazırlıklar ve önlemler bir NATO ülkesine karşı yayılmacı niyetler besleyen devletleri caydıracaktı. O ülkeye tecavüz ihtimalini büyük ölçüde ortadan kaldıracaktı. Türkiye'ye karşı yayılmacı niyetler beslediğini daha 1939'da 2. Dünya Savaşı başladıktan hemen sonra zamanın Dışişleri Bakanı Şükrü Saracoğlu'nun Moskova ziyareti sırasında açığa vuran devlet malumdu, Sovyetler Birliği. O niyetlerini 2. Dünya Savaşı'nın bitişinden sonra da resmi notalarla ifade etmişti. Türkiye'de o niyetlere karşı kendini korumak için ABD başta olmak üzere Batı ülkeleriyle ilişkilerini geliştirmeye gayret etmişti. Truman doktrini, Marshall planı, OECD gibi projelerin kapsamına girmişti. Amerika ile ikili anlaşmalar yapmıştı. Ama Sovyetler Birliği'ne karşı NATO ülkelerinin sahip olduğu güvenceye bir türlü sahip olamamıştı. Uluslararası konjonktüre göre öyle gelişmeler olabilirdi ki, Sovyetler Birliği'nden veya en yakın müttefiki Bulgaristan'dan gelebilecek herhangi bir hareket karşısında Türkiye'nin Batı ülkeleri tarafından korunması gecikebilirdi. Hatta başka etkenlerin devreye girmesiyle hiç mümkün olmayabilirdi. Türkiye 1949'dan beri o ihtimali düşünerek NATO'ya girme talebini ABD'ye hatırlatıp duruyordu. Ama bu talebe bir türlü olumlu cevap alamıyordu. Buna en başta İngiltere'nin ve İskandinav ülkelerinin karşı çıktığı anlaşılıyordu. İngiltere Türkiye'ye üyelik statüsü yerine NATO ile bağlantılı bir özel statü verilmesinden yana görünüyordu. 2000'li yıllarda AB üyeliği için ona önerilen imtiyazlı ortaklık önerisi gibi bir şey yani. Türkiye tabii bunu kabul etmiyordu. Kore dönüm noktası. NATO içinde Türkiye'ye yönelik tavır Kore Savaşı ile birlikte değişmeye başladı. Bunu önce ABD belli etti. Türkiye'den Kore'ye asker göndermesini isterken tam üyelik konusunda diğer NATO ülkelerini ikna etmeye çalışacağını belirtti. Türkiye'nin Kore konusunda her ülkeden önce davranıp oraya İngiltere'den sonra en fazla askeri göndermesinden ve muharebelerde en büyük fedakarlığı göstermesinden sonra da ABD yeni tutumunu resmen açıkladı. Artık Yunanistan'la birlikte Türkiye'nin de NATO'ya alınmasından yanaydı. Diğer NATO ülkelerinin de aynı tavır içine girmesini istiyordu. İngiltere'nin Norveç ve Danimarka ile birlikteki muhalefeti buna rağmen devam etti. İngiltere Türkiye'ye sunulmasını istediği özel statüyü daha da somutlaştırmıştı. Ona Orta Doğu ülkeleriyle birlikte kurulacak bir paktın üyeliğini münasip görüyordu. NATO'nun o paktla da bir bağlantısı olacaktı. Dolayısıyla Batı'nın savunma sisteminde Türkiye'nin de yeri olacaktı. Türkiye bununla yetinmeyeceğini kesin bir dille belirtiyordu. 1955'te Bağdat Paktı olarak kurulacak olan o pakta da girebilirdi ama önce NATO üyesi olmalıydı. Talebinde ısrar etti. ABD'den İngiltere üzerindeki baskısını daha da etkin hale getirmesini istedi. Sonuçta ABD İngiltere'yi razı etti. Norveç ve Danimarka'nın muhalefetinin aşılması biraz daha zaman aldı ama 1951'in 20 Eylül'ünde o da aşıldı. NATO'nun Kanada'nın başkenti Ottawa'da yapılan konsey toplantısında Türkiye'ye çağrı yapılması için gerekli olan oy birliği sağlandı. NATO'da Yunanistan'la kol kola. Kararın üye ülkelerce onaylanması da birkaç ay içinde tamamlandı ve 1952'nin 18 Şubat günü Lizbon'da yapılan toplantıda Türkiye ve Yunanistan NATO üyesi oldu. Bunun o zamanki şartlar içinde o iki ülkeyi çok memnun eden bir sonuç olduğu muhakkaktı. Türkiye'nin Sovyetler Birliği ve Bulgaristan'la olan durumu gibi Yunanistan'da iki Doğu bloku ülkesiyle Bulgaristan ve Arnavutluk'la sınırdaştı. İkisiyle de sorunları vardı. Türkiye'nin de Yunanistan'ın da artık o sorularla baş edebilmeleri eskisine oranla çok daha kolaylaşacaktı. NATO'ya girdikten sonra artık onları tecavüze karşı koruyacaklarını imzalarıyla ilan eden diğer 13 ülkenin güvencesi altında olacaklardı. Ayrıca NATO olanaklarından sadece askeri alanda değil, altyapı yatırımları açısından da faydalanabileceklerdi. Kararın iki şeye daha etkisi oldu. Biri Türk-Yunan ilişkilerine. O zamana kadar da zaten genellikle iyi giden o ilişkiler, Kıbrıs sorunu henüz büyümemişti, daha da iyileşti. İki ülkenin devlet başkanları ve başbakanları birbirlerini ziyaret ettiler. Karşılıklı güzel sözler söylendi, çeşitli alanlarda anlaşmalar imzalandı. İkincisi Türkiye'deki iktidar-muhalefet ilişkilerinde hafif bir bahar havası esti. Biraz önce belirttik, Demokrat Parti iktidarı da CHP muhalefeti de bu NATO işinin olumlu sonuca bağlanmasını istiyordu. İktidar gibi muhalefet de alınan sonuçtan memnun olduğunu açıkladı. Partiler arası polemikler biraz olsun hafifledi. Gerçi bu çok uzun sürmedi. Durum birkaç ay sonra yeniden değişti. Fakat hiç olmazsa bahar ayları siyasi açıdan da mevsime uygun bir hava içinde geçti. NATO'ya karşı Varşova Paktı. Yunanistan ve Türkiye'nin katılımıyla üye sayısı 14'e çıkan NATO'ya 1955 yılında bir ülke daha katılacaktı. Batı Almanya, resmi adıyla Almanya Federal Cumhuriyeti. O gelişmeye Sovyetler Birliği'nin cevabı da Doğu Almanya, Alman Demokratik Cumhuriyeti dahil kendi blokundaki Doğu Avrupa ülkelerini kapsayan Varşova Paktı'nı kurmak olacaktı. Paktın üyeleri o zamanki resmi adlarıyla şunlardı: Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, Romanya Sosyalist Halk Cumhuriyeti, Bulgaristan Halk Cumhuriyeti, Polonya Halk Cumhuriyeti, Macaristan Halk Cumhuriyeti, Çekoslovak Sosyalist Cumhuriyeti, Alman Demokratik Halk Cumhuriyeti, Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti. Varşova Paktı'nın da amacı NATO'nunki gibi kendi üyelerini tecavüze karşı savunmak olacaktı. Avrupa'da iki blok arasında zaten devamlı olarak tırmanmakta olan silahlanma ve savaşa hazırlanma yarışı o gelişmeden sonra daha da hızlanacaktı. Ama aynı zamanda bu yarışın caydırıcılığı da artacaktı ki bununla belirttiğimiz gibi Avrupa'daki savaş tehlikesi daha da azalacaktı. Churchill'in dönüşü. Avrupa'daki diğer gelişmelere gelince biri İngiltere'deki iktidar değişikliğiydi. 1950'li yılların başlarında NATO'nun Avrupa kanadında askeri açıdan en güçlü ülke İngiltere'ydi. İkinci Dünya Savaşı'nı ağır bombardımanlara uğrasa da işgale uğramadan kazanmıştı. İmparatorluğuna dahil ülkelerden büyük kısmı bağımsızlaşmıştı ama onlar üzerindeki etkisini hala sürdürüyordu. Savaştan sonra da ABD yardımlarından en çok faydalanan ülke oydu. Ama ekonomik durumu vatandaşlarını memnun edecek kadar iyileşmemişti. İngiltere'de 1951 yılının Ekim'inde seçim yapıldı. Bu bir erken seçimdi. Seçimi isteyen İşçi Partisi lideri ve başbakan Clement Attlee'ydi ama seçimi kaybeden de o oldu. Aslında İşçi Partisi seçimden oy sayısına göre birinci parti olarak çıkmıştı. Muhafazakar Parti'nin oy oranı %40'tı. İşçi Partisi'ninki %40.8. Ama avam kamerasına muhafazakarlar 321 milletvekili sokarken İşçi Partisi'nin milletvekili sayısı 294'te kalmıştı. Bu İngiltere'de yadırganacak bir şey değildi. Ülkedeki dar bölgeli seçim sisteminden zaman zaman böyle sonuçlar çıkıyordu. Böylece Attlee'nin başbakanlığı bitti, yerine yeniden Winston Churchill geçti. Bu Churchill için 1945'teki yenilgisinin rövanşını almaktı. Attlee'nin gidişi. İngiliz seçmenleri Churchill'i hem de 2. Dünya Savaşı zaferinin kazanılmasından hemen sonra başbakanlıktan indirmişlerdi. Muhafazakar Parti'nin iktidarını sona erdirmişler, onun yerine İşçi Partisi'ni getirmişlerdi. O zamanki yorumlara göre savaş bitti, savaşın yaralarını bir sol parti daha çabuk sarar diye düşünmüşlerdi. 1945 yazında görevi devralan İngiliz İşçi Partisi de aynı iddiadaydı. O sıradaki ekonomik programı sosyal yanı güçlü olan ve devletçiliğe ağırlık veren bir programdı. Bununla ülkenin savaş sonrasındaki durumunu çok kısa zamanda iyileştirebileceği kanısındaydı. Partinin yönetici kadroları o programı uygulamanın sadece gelir dağılımı adaletsizliğini gidermeye değil, o sıradaki ekonomik sorunları da kısa zamanda çözeceğine inanmışlardı. İşçi Partililer 1945'ten 1951'e kadar geçen 6 yıl içinde bu inanışla kararlı politikalar izlediler. Gelir dağılımı, sağlık, eğitim ve sosyal güvenlik sistemleri açısından geniş halk kitlelerinin yararına çok önemli adımlar attılar. Fakat bunlar ekonominin genel gidişi açısından umdukları sonuçları vermedi. Madencilikten başlayarak bankacılık, demir yolları, demir çelik sektörü dahil o vakte kadar özel sektörün elinde olan çeşitli alanlardaki devletleştirmeler tamamlandı. Ama ekonomideki arz-talep dengesinin kurulması bir türlü mümkün olmadı. Fiyatların yükselmesini durdurmak için 2. Dünya Savaşı sırasındaki gibi karne sistemine dayanmaktan başka çare bulunamadı. İşçi Partisi buna rağmen 1945'ten sonra 1950 Şubat'ında yapılan ikinci seçimi de az farkla da olsa kazandı. İktidarını sürdürdü. Fakat bu defa kendi içindeki anlaşmazlıklar arttı. Partinin daha fazla devletçilik isteyen sol kanadı, hükümetin dış politikasına ve askeri önlemlere karşı tavır aldı. Parti içindeki sol kanadın lideri, partinin Attlee'den sonraki en ünlü politikacısı Onurin Bevan'dı. Hükümette çalışma bakanıydı. İngiltere'nin ABD ile yakın ilişkilerinin sonucu olan askeri masrafları arttırma projesine kesin olarak karşı çıktı. İki bakan arkadaşıyla birlikte hükümetten istifa etti. Başbakan Attlee de bunun üzerine partisini yeniden toparlamak için erken seçime gitmeye karar verdi. Umuyordu ki o sırada İşçi Partisi'nden daha zayıfmış gibi görünen Muhafazakar Parti'den gene daha fazla milletvekili çıkarabilir ve yeni bir kabineyle partisini yeniden canlandırabilir. Ama umutları gerçekleşmedi. Attlee daha fazla oy alsa da Churchill'in muhafazakarları işçilerden 27 sandalye daha fazla kazandılar. Churchill tabii sonuçtan çok memnundu. 1945'te başbakanlıktan ayrılırken 71 yaşındaydı. 1951'de başbakanlığa yeniden gelirken 77 yaşına gelmişti. Artık eskisi kadar dinamik değildi fakat ülkeyi 4 yıl daha başbakan olarak yönetti. 1955'te görevini o zamanki Dışişleri Bakanı Anthony Eden'a devrederek siyasetten ayrılacaktı. Kraldan sonra kraliçe. İngiltere'de bu hükümet değişikliğinden 3 ay sonra krallık tahtında da değişiklik oldu. Tahta 1937'de çıkan Kral 6. George, 1952 Şubat'ında 57 yaşındayken öldü. Yerine kızı Elizabeth, 2. Elizabeth ünvanıyla geçti. İngiltere tahtının varisi olmak için başka birçok krallıktakinin aksine erkek olmak şart değildi. Kuralların belirlediği sıraya göre kızlar da o mevkiye gelebiliyorlardı. Krallığın tarihinde 7 kraliçe vardı. Bazılarının tahtta kalış süreleri hayli fazlaydı. 1951'deki 25 yaşındaki kraliçe 2. Elizabeth'in geçmişteki adaşı 1. Elizabeth, 1558-1603 yılları arasında İngiltere'deki Protestan Katolik çatışmasının en şiddetli döneminde kraliçelik yapmıştı. Katolik rakibi Mary Stuart o mücadeleler sırasında idam edilmişti. 1. Elizabeth'in kraliçeliği 45 yıl sürmüştü. Ama İngiltere kraliçelerinin tahtta en uzun kalanı o değildi. O rekoru ülkenin 1837'den 1901'e kadarki 64 yıllık kraliçesi Victoria kırmıştı. Not: bu kitabın yazıldığı yılda 2. Elizabeth'in kraliçeliği 57 yılı bulmuştu. Bununla adaşı 1. Elizabeth'in süresini 12 yıl aşmıştı. Victoria'dan sonraki ikinci sıradaydı. İngiltere'nin savaş sonrasındaki hükümdarı 6. George'un cenaze töreni çok görkemli oldu. Tahta çıkmadan önce deniz subayı olan kral, özellikle 2. Dünya Savaşı sırasındaki tutumuyla halkın büyük sevgisini kazanmıştı. Londra'ya bombaların yağdığı günlerde Almanya'nın baş hedef olarak belirlediği bölgedeki Windsor Sarayı'ndan ayrılmayı kabul etmemişti. Güvenlik birimlerinin yaptığı telkinleri reddetmiş, bombalanan yerlerdeki halkın yanından ayrılmamıştı. 1948'den beri akciğer kanserinden tedavi gördüğü biliniyordu. Ama ölümü gene de büyük bir şok etkisi yapmıştı. Bütün ülke sadece resmi program gereği olarak değil, halkın gönüllü tutumunun sonucu olarak da günlerce yasa bürünmüştü. Kraliçenin taç giyme töreni bir yıl sonra olacaktı ama kraliçeliği veliahtıyla birlikte hemen ilan edilmişti. Veliaht Elizabeth'in 4 yıl önce evlendiği Prens Philip'ten olan ilk çocuğu Prens Charles'tı. O zaman 3 yaşındaydı. Kara Avrupa'sında yeni bir şey yok. 1950'lerin ilk yıllarında Batı blokunun ada ülkesi İngiltere'nin yönetiminde bu gelişmeler yaşanırken Kara Avrupa'sının batılı ülkelerinin çoğunda önemli bir değişiklik olmadı. İtalya'da ve Almanya'da Hristiyan Demokratlar, Hollanda, Norveç gibi kuzey ülkelerinde sosyalist veya sosyal demokrat partiler iktidardaydı. Başbakanların isimleri pek değişmiyordu. İtalya'da Alcide de Gasperi, Almanya'da Konrad Adenauer yıllar süren hükümetlerinin başında kalmaya devam ediyordu. Ünleri sadece kendi ülkelerinde değil, dünyanın diğer ülkelerinde de yaygındı. Fransa'daki durum ise başkaydı. Bir yıl içinde görev alıp değişen başbakan isimlerini sıralamayı Fransız vatandaşları bile başaramıyordu. Hatırlayalım, Fransa 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yeni bir anayasayla 4. Cumhuriyetini kurmuştu. Fakat bir türlü sağlıklı bir siyasi yapı oluşturamamıştı. Fransız meclisindeki birçok parti arasında koalisyon hükümeti kurmak da çok zor oluyordu. O koalisyonu sürdürmek de. 1950'li yılların ilk yarısında görüldüğü gibi yılda 4-5 hükümet değişikliği artık doğal sayılıyordu. Bu durum kısa süreli istikrar dönemleri hariç 4. Cumhuriyet'in sona erdirilip 5. Cumhuriyet'in kurulmasına kadar devam edecekti. ABD'de Truman'ın son dönemi. Soğuk Savaş döneminin Batı blokunda İngiltere'den sonra bir lider değişikliği arefesinde olan ülkelerden biri Amerika Birleşik Devletleri'ydi. Oradaki seçim 1952 Kasım'ındaydı. Bölüm başında belirttik, Demokrat Başkan Harry S. Truman bir daha aday olmayacaktı. Daha doğrusu olamayacaktı. Çünkü Amerikan Anayasası'na 1951 yılının başında yapılan bir eklemeyle bir başkan en fazla iki dönem görev yapar kuralı getirilmişti. Bunun kapsamına Truman da giriyordu. Truman malum daha önce Franklin Roosevelt'ın başkan yardımcısıydı. Roosevelt'ın 1944'te başkanlığa 4. defa seçilişinden hemen sonraki 1945 Nisan'ındaki ani ölümü üzerine başkanlığa geçmişti. Gerçi o ilk başkanlık döneminde Roosevelt'in görev süresini tamamlamıştı. Ama o süre 4 yıllık dönemin 3 ay eksiğiyle tamamına yakındı. Anayasa değişikliği onun durumunu da kapsıyordu. Truman savaş sonrasının en çalkantılı döneminde görev yapmıştı. Soğuk savaşın ilk politikalarını belirlemek onun işi olmuştu. Truman doktrini, Marshall yardımı gibi önlemlerle Batı Avrupa ülkelerini ekonomik açıdan desteklemişti. 1948'deki seçimi kazanarak başkanlığının ikinci dönemine geçtikten sonra da NATO'nun kuruluşu gibi Kore Harekatı gibi gelişmeleri yönetmişti. Özellikle dış politikada başarılı sayılırdı. Ülke ekonomisi de fazla sorun olmayan bir dönemden geçiyordu. Yeniden seçime girebilse kazanması ihtimali az değildi. Fakat Amerikan Kongresi artık Roosevelt'ın başkanlık zamanının ekonomik kriz ve savaş koşullarından doğan istisna halini sona erdirmek istemişti. Zaten Roosevelt'ten önce geleneksel olarak var olan en fazla iki dönem ilkesini 1951 başında kabul ettiği karar tasarısıyla anayasa kuralı haline getirmişti. Bu durum tabii Demokrat Parti'de başkanlığa yeni bir aday arayışını hızlandırmıştı. Demokrat Parti'nin en güçlü aday adayı deneyimli bir diplomat olan bir süre Illinois'de eyalet valiliği yapmış bulunan Adlai Stevenson'dı. Cumhuriyetçi Parti'deki aday arayışı tabii çok daha yaşamsaldı. Cumhuriyetçi Parti 20 yıldan beri başkan seçimlerinde yenilgiye uğramıştı. Partinin ileri gelenleri artık bu defa şeytanın bacağını kırmak, 1932'den beri uzak kaldıkları Beyaz Saray'a yeniden ulaşmak istiyorlardı. Cumhuriyetçiler arasında başkan adayı konusunda iki tez çarpışıyordu. Biri partinin muhafazakar kanadından kıdemli hukukçu Robert Taft'ın adaylığının münasip olacağıydı. Diğeri de Soğuk Savaş döneminin koşullarındaki en şanslı adayın bir savaş kahramanı olabileceğiydi. İkinci tezi savunanlar önerilerini somutlaştırırlarken Amerika'nın 2. Dünya Savaşı'ndaki başarılarıyla kendini gösteren komutanlarından ikisi üzerinde duruyorlardı. Biri savaşta çeşitli cephelerdeki başarılarıyla öne çıkan, o sırada da Avrupa'daki müttefik kuvvetler komutanlığını sürdüren General Dwight Eisenhower'dı. Öteki de uzak doğudaki Amerikan kuvvetleri komutanı General MacArthur. Şu belliydi, partide Eisenhower'ın adaylığını isteyenler daha fazlaydı. Çünkü MacArthur efsanevi bir komutan olarak daha fazla tanınmış da olsa uzak doğudaki görevinde fazla başına buyruk olduğu izlenimini vermişti. Kore Savaşı sırasında Washington'la ilişkilerindeki sorunlar sadece Başkan Truman'ı değil, Pentagon'daki askeri yöneticileri de kızdırıyordu. Cumhuriyetçi çevrelerde de görüşler aynı yöndeydi. Avrupa'daki komutan Eisenhower, uzak doğudaki MacArthur'a göre çok daha dengeli görünüyordu. Hem halktan oy alma kapasitesinin hem de başkanlık gereklerine uyma yeteneğinin daha fazla olduğu düşünülüyordu. Eisenhower ayrıca askerlikteki başarılı geçmişinin yanında sivil hayatta da bulunmuştu. 1948'de aktif askeri görevlerinden bir süre ayrılmış, New York'taki Columbia Üniversitesi'ne rektör seçilmişti. Gerçi sonradan NATO'nun kurulması üzerine yeniden aktif askeri göreve çağrılmış, 1950'den itibaren Pakt'ın Avrupa Kuvvetleri Başkomutanlığı'na getirilmişti. Ama Columbia Üniversitesi'ndeki rektörlük dönemi kamuoyunun onu sivil imajıyla da tanınmasını sağlamıştı. Asker başkan fikrini kabul etmekte güçlük çekenler de görmüşlerdi ki Eisenhower sivil görevlerin gereklerine de rahatlıkla uyabilmektedir. Truman-MacArthur anlaşmazlığının sonucu. Amerika'da 1951 yılının ilkbaharında başlayan başkan adayı arama faaliyeti gerek demokrat gerek cumhuriyetçi çevrelerde de yavaş yavaş ısınırken Amerika'nın o sıradaki en güncel konusunu oluşturmaya devam eden Kore Savaşı'nda da yeni yeni gelişmeler oluyordu. Bu gelişmelerden biri Başkan Truman ile General MacArthur arasında zaten var olan gerginliği büsbütün arttırdı ve Truman'ı başkanlık süresinin son dönemindeki en çarpıcı kararını almaya yöneltti. Ve Truman, Eisenhower kadar şansı olmasa da Cumhuriyetçilerin başkan adayları arasında gene de adı geçen MacArthur'u bir gece yarısı operasyonuyla görevden alıverdi. Bu Truman ile General MacArthur arasında Wake adasında başlayan çekişmenin ikinci ve son perdesi gibidir. Bunu 1950 Haziran'ından beri devam eden Kore Savaşı'nın 1951 yılındaki gelişmeleriyle birlikte anlatalım. Kore'deki durum. Kore Savaşı'nı haritayla hatırlayalım. Önce o savaşın başından beri geçirdiği aşamaları haritalarıyla hatırlayalım. Birinci dönem, Sovyetler Birliği ile Çin'in desteğindeki Komünist Kuzey Kore, 1950 Haziran'ında ABD himayesindeki Güney Kore'ye saldırmıştı. Ülkenin başkenti Seul dahil büyük kısmını işgal etmişti. Harekat hızlı ilerlemişti. Güney Kore'nin elinde yarımadanın ucundaki Pusan ve etrafından başka bir yer kalmamıştı. İkinci dönem, buna ABD Birleşmiş Milletler bayrağı altındaki Türkiye'nin de katıldığı askeri harekatla karşılık vermişti. Böylece Kore Savaşı'nın ikinci dönemi başlamıştı. ABD Seul'ün kuzeyindeki Incheon'a baskın şeklinde bir çıkarmayla savaşın kaderini değiştirmişti. Kuzey Kore kuvvetleri işgalleri altındaki güney bölgelerinden çekilmek zorunda kalmışlardı. Bu defa da Kuzey Kore'nin bir kısmı güneyden gelen Birleşmiş Milletler kuvvetlerince işgale uğramıştı. Üçüncü dönem. Ama sonra 1950 Kasım'ında savaşa Çin'den gelen gönüllü kuvvetler de katılmış ve üçüncü dönem başlamıştı. Bu defa Birleşmiş Milletler güçleri, Türk Tugay'ı da dahil, büyük kayıplar vererek geriye çekilmek zorunda kalmıştı. Güney Kore'nin başkenti Seul dahil en önemli merkezleri Çinlilerle takviyeli Kuzey Kore birliklerinin eline geçmişti. Dördüncü dönem. Birleşmiş Milletler kuvvetlerinin bu durumdan kurtulup karşı taarruza geçmeleri biraz zaman almıştı. 1951 Mart'ında taarruzu başlattıktan sonra ise şunu görmüşlerdi. Kuzey Kore artı Çin birlikleri tahmin edemedikleri kadar yorgundular. Onları işgal ettikleri yerlerden çıkarıp güney ile kuzey arasındaki sınırı oluşturan 38. paralele kadar püskürtmüşlerdi. Böylece savaşın dördüncü dönemi Birleşmiş Milletler kuvvetlerinin başarısıyla sonuçlanmıştı. Mart'ın son haftasında kesinleşen bu başarının hemen arkasından Başkan Truman ile General MacArthur arasındaki eski anlaşmazlıklar yeniden canlanmıştı. General MacArthur malum Pasifik'teki tüm Amerikan kuvvetlerinin komutanıydı. Bu sıfatıyla 2. Dünya Savaşı mağlubu Japonya'nın yönetimini de fiilen kontrol altında tutuyordu. Kore Savaşı başlarken o sıfatına bir yenisi eklenmişti. Birleşmiş Milletler'den Kore'de savaşacak ortak gücün komutanını tayin etme yetkisini alan Başkan Truman, o göreve de MacArthur'u getirmişti. MacArthur, 2. Dünya Savaşı'nın en başarılı komutanlarından biriydi. Kore Savaşı'nın 2. döneminde de o başarılarına yenilerini eklemişti. Kendine güveni veya kendini beğenmesi hayli fazlaydı. 70'ini aşmıştı ama dinç görünüyordu. Çok geçmeden başkanlar arasında görüş ayrılıkları belirmişti.
8. ayrımın sonu. Sayfa 120.